Ayrım 26, Canavar, Peter Benchley, sayfa 296. Charlotte ile Dana evin mutfağındaki tezgahın başında oturuyorlardı. Kapıyı arkasından çarparak kapayan Darling koridorda yürürken, "Şu anda neler öğrendiğime inanamayacaksınız," dedi. Ve sonra karısıyla kızını gördü. İki kadın da ağlamışlardı. Şimdi onu görünce yeniden hıçkırmaya başlıyorlardı. "Hayır, hayır olamaz ama niçin?" diye sordu.
"Çünkü yaşamak zorundaydık William."
"Yaşıyorduk, yiyecek ve yakıtımız vardı."
"Yiyeceğimiz vardı çünkü Dana getiriyordu onu. Elektrik faturamızı nasıl ödediğimizi biliyor musun? Ev vergilerimizi nasıl ödedik? Buzdolabımız bozulduğunda ve senin yemlerin çözülmeye başladığında aygıtı nasıl onarttım sanıyorsun? Sarnıcımız çatlayıp su kaçırmaya başladığında ne yaptık? Sonunda susuz kalabilirdik. Sigortalarımız az kalsın zamanı geçip iptal edilmek üzereydiler. Gazımızı da keseceklerdi." Charlotte susup gözlerini kurulayarak kocasına baktı. Sonra "Bütün bu aylar içinde neyle geçindik sanıyorsun sen?" diye sordu.
"Ama demek istiyorum ki satabileceğimiz bazı şeyler vardı. Şişeler, madeni paralar ve..."
"Onları sattım. Şişeler, ballar, mine kavanozu ve hepsi gitti. Artık satacak bir şey kalmamıştı."
"Banka ile konuşabilirdim Tanrı aşkına. Derek bunu bizlere yapmazdı."
"Senet bankada değildi," diyen Dana açıkladı. "Banka ipotek yapmıyordu. Çünkü senin düzenli bir gelirin yoktu. Kefil olmak üzere ben imzalayayım dedim. Gene de kabul etmediler."
"Şu halde parayı kim ödünç verdi?"
"Charlotte, Aram Ağacanyan," diye yanıtladı.
"Ağacanyan mı?" diyen Darling feryat etti. "O sapık mı?"
Ağacanyan Kanada'da kablolu televizyona açık saçık filmler satarak zengin olmuş ve Bermuda'yı vergi sığınağı olarak görüp son zamanlarda adaya gelmiş bir göçmendi. Bir kez daha Darling sordu.
"Neden o adama gittiniz?"
"Çünkü bize o öneride bulundu. Dana adamın şirketlerinden birinin hesaplarını tutuyordu. Kızın ona borçlarımızla ilgili bir soru sormuş ve adam bir öneride bulunmuş."
Darling kızına dönerek "Tanrım, o sapığa kirli çamaşırlarımızı nasıl açıklayabildin?" dedi.
"Özür dilememi mi istiyorsun baba? Peki üzgünüm, özür diliyorum. Bu senin kendini daha iyi duyumsamanı sağladı mı?" diyen Dana hıçkırmamak için kendisiyle savaşıyordu. Sözlerini şöyle sürdürdü. "Ancak gerçek şu ki adam bize iyi bir öneride bulundu. Bizi hiçbir kayıt altına sokmuyor ve bir ödeme programı vermiyordu. Ne zaman gücünüz olursa o zaman ödeyin demişti. Adamın senedi başkasına devredeceğini hiçbir zaman düşünmemiştim. Görünüşte bizi zora koşmak istemiyordu."
"Peki niçin öyle yaptı?"
"Sanırım Bay Manning ona geri çeviremeyeceği bir öneride bulundu. Manning'in pek çok kablolu televizyon şirketi varmış."
"Tamam, Manning olayı nereden öğrenmiş?"
"Ağacanyan'a göre Carl Fred ona bilgi vermiş olmalı."
"İşte bu harika, muazzam," diyen Darling kendisini ihanete uğramış ve bu yüzden kafası iyice karışmış gibi duyumsuyordu. Çevresine baktı, nedensiz olarak evin duvarlarına dokundu.
250 yıl," dedi.
Charlotte şöyle konuştu.
"Burası yalnızca bir ev William. Kendimize yaşayacak başka bir yer buluruz. Dana yanına taşınmamızı istiyor. Bir süre için kuşkusuz. Sonra kendimize bir yer buluruz. Bu yalnızca bir ev."
"Hayır, hiç de öyle değil Charlie. Burası yalnızca bir ev değil. Darlinglerin, yani bizim ailemizin 250 yıllık tarihçemiz."
Karısına ve kızına bakarak ekledi.
"Bana miras kaldı. Yaşamımdaki tek zorunluluğum onu benden sonrakilere bırakmak olacak." "Bırak gidelim William. Yaşamdayız, sağız ve birlikteyiz. Önemli olan da bu."
Darling arkasını döndü ve mutfaktan çıkarken "Cehennem gibi bir yaşamdayız. Kanlı bir cehennem gibi," dedi.
42.
Whip Darling evin giriş yoluna çıktığında oradaki sahne değişmemiş gibiydi. Talley yerinde duramıyor ve yolu arşınlıyor. Manning ise Bond Caddesi'ndeki mankenler gibi ayakta dikiliyordu. Onlara kendisini izlemelerini işaret edip önlerinde yürürken Darling durumdan Manning'in şeytanca zevk aldığını düşündü. Onunla savaşımda bulunup sürekli olarak adama kök söktürmeye karar verdi. Adamları verandadaki bir masaya oturturken Herbert Talley'e sordu. Şu halde siz canavarın şimdi de çevrede olduğuna inanıyorsunuz, öyle mi?
Evet.
Neden öyle?
Çünkü hiçbir şey değişmedi henüz, mevsim bitmedi. Akıntılar yön değiştirmedi ve büyük fırtınalar yaşanmadı. Ulusal İklim ve Hava Olayları Ajansı'ndan dün gece istatistikleri aldım. Onların kabaca değil ama bilimsel kestirilerine göre Gulf Stream akıntıları mevsimlik değişmelerine daha bir süre başlamayacakmış. Tally şimdi Manning'in zorbalığının yanında olmasının utancını unutmuş ve bilim aşkının heveslerini yeniden kazanmış gibi konuşuyordu.
Bu arada Architeutis yiyecek şeyler buluyor. Onlar normal besinleri değil ama canavar yiyeceği şeyleri bulabiliyor. Onun için bırakıp gitmesine hiç neden yok.
Buraya gelmesi için de neden yoktu.
Evet ama geldi, şu anda burada. Önemli olan Architeutis'i bir şeytan olarak görmemektir kaptan. O şeytan değil, bir hayvandır. Kendi yaşam çevrimleri vardır ve doğal düzene tepkiler göstermektedir. Sanırım şimdi aç ve şaşırmış durumda. Normalde avladığı hayvanları bulamıyor. Sanırım ben onu normal davranışa karşılık vermek üzere kandırabilirim.
Bu ne anlama geliyor?
Onu bana bırakın.
Peki, siz yönteminizden en iyi sonucu alabileceğinize gerçekten inanıyor musunuz?
Sanırım evet.
Tamam, daha başka kimseleri de öldürmeden önce olacak mı bu?
Evet, evet, öyle olacak.
Nasıl?
Tally duraksadı, sonra sana yöntemimi yakında söylerim dedi.
Devlet sırrı ya da ona benzer bir şey mi?
Hayır, üzgünüm, oyun oynamıyorum. Araçlar, koşullara ve hayvanın nasıl davrandığına göre değişir. Bir şans olabilir. Ben yapacaklarımla hayvanın kendi kendisine yıkımı uğratmasını sağlamaya çalışacağım.
Darling Manning'e baktı. Onun da taş kesilmiş suratıyla ve sabit bakışlarla koya baktığını gördü. Belli ki ayrıntılar onu rahatsız etmekteydi. Kuşkusuz söyledikleriniz doğru olabilir doktor, diyen Darling ekledi. Canavar havalanıp Venüs'e de uçabilir. Ancak sizin yönteminize ben bel bağlayamam. Sanırım benim projenize karşı çıkmaya hakkım var.
Hayır kaptan, yok, diyerek Manning söze karıştı.
Yeniden konuya ilgi duyuyormuş gibiydi. Dudaklarında hafif bir gülümseme görünerek,
senin hakkın yok, yalnızca görevim var. O da gemiyi yönetmek ve bize yardımcı olmak, dedi.
Tabii şimdi Osborne, sanırım ben, diyerek konuşmaya başladı.
Neden olmasın Herbert? Kaptanın biraz önce söylediği gibi biz burada uygar kişiler değiliz. Ve ben de onun söylediklerine uyuyorum. Kibarlık aldatıcıdır ve insana zaman kaybettirir. En iyisi baştan başlayarak nerede durduğumuzu bilmektir.
Darling gözlerinin ardında derin bir sızıyı duyumsadı. Bunun öfkeden kaynaklandığını biliyor ama elinden bir şey gelmiyordu. Sızıyı kafasından kovmak ister gibi elini şakağına bastırdı. Manning'e vurmak istedi. Oysa adam haklıydı. Fiyatını öğrenmiş ve onu satın almıştı. Başka türlü davranmanın yararı bulunmuyordu. Whip Darling sordu. Ne zaman yola çıkmak istiyorsunuz?
Manning yanıtladı.
Olabildiğince çabuk harekete geçmeliyiz. Tüm yapacağımız tekneye gerekli şeyleri yüklemek olacak.
Yakıt ve kumanda almalıyım. Yarın gidebiliriz.
Yakıt ve kumanya mı, diyen Manning çantasına uzandı. Ortaya $100'luklardan oluşan bir para destesi çıkardı. Başlangıç olarak $10,000 yeterli mi, diye sordu.
Yetmeli.
Şimdi de koşulları konuşalım, diyen Manning sert bir hareketle çantasını kapattıktan sonra sözlerini sürdürdü. Doktor Tally mürekkep balığının yerini bulup onu kendisine çekmek üzere 72 saatin yeterli olacağına emin. Şu halde sen 3 günlük kumanya alsan iyi olur. Hayvanı ister yakalayalım, ister yakalamayalım. Dönüşte senedini yırtıp sana $200,000'dan arta kalan paranı ödeyeceğim.
Susan adam biraz bekledikten sonra sordu. Kabul mü?
Darling hayır dedi.
Peki hayır demekle neyi kastediyorsun?
Benim koşullarımda şöyle, diyen Darling, Manning'in gözlerinin içine bakarak ekledi. Senedi şu anda gözlerimin önünde yakacaksın. İskeleden tekneyle ayrılmamızdan önce bana $50,000 nakit olarak ödeyeceksin. Ben de o parayı karıma bırakacağım. Geri kalan para da bankada karım adına bloke edilmiş durumda olmalı. Kuşkusuz geri dönemezsek, diye. Manning duraksadı, sonra çantayı bir kez daha açıp senetle altından yapılmış Dunhill marka bir çakmak çıkardı.
''Sen namuslu bir insansın kaptan,'' diyen adam senedi çimenlerin üzerine koydu. Çakmağı çakıp kağıdı ateşledi. Seni çok iyi tanıyoruz. Ancak ben de namuslu bir insanım. Bir kez karşılıklı anlaşmaya varılınca ben artık o anlaşmayı tartışma konusu yapmam. Bana güvenmen gerekir dedi.
Bunun güvenmekle bir ilgisi yok diyen Whip Darling sözlerini şöyle bağladı. Karımın bundan sonraki geçimini de sağlamak zorundayım ben.
Darling Tully ile Manning'in evin giriş yolundan çıkarak Cambridge Bridge'in otoparkına doğru yürüyüşlerine baktı. Daha sonra elindeki para destesini cebine sokup patika boyunca yürüyerek teknesine doğru gitti. Motoru çalıştırıp kaptan köşkünün merdivenlerini tırmandı. Motora tam ileri yol vermek üzereydi ki aynı anda teknenin şimdi de iskeleye halatlarla bağlı olduğunu anımsadı.
Sanki midesine birisi yumruk vurmuş gibi duyumsadı. Soluğunu tuttu ve bir iki dakika süreyle orada öylece kaldı.
Bu durum Mike'ın öldüğüne ilişkin ilk gerçek kanıttı. Daha sonra kendisini biraz düzelmiş gibi duyumsayınca merdivenlerden indi ve halatları çözdü. Tersanedeki yakıt pompalarına gitmek üzere Mongrove koyunu geçerken bir kişiyi gemici olarak tutmayı düşündü. Tully ya da Manning'in teknenin donanımlarını hazırlamak, rüzgara karşı dümen tutmak ve tekneyi denizde yürütebilmek üzere çeşitli işleri yapabileceğine inanması için hiçbir nedeni bulunmuyordu. Sonra kendi kendine, "Hayır, teknede benden başka denizci olmayacak." diyerek karar verdi. O işi yapabilecek ve hemen gönüllü olabilecek arkadaşları vardı. Oysa hiçbirine öneride bulunmayacaktı. Bir başka ölümden daha sorumlu olmayı istemiyordu. Bu işi sonuna kadar tek başına yapacaktı. Pek yalnız da sayılmazdı. Teknenin kıç altındaki kutuda duran bir müttefiki vardı. Zorunlu kalırsa onu kullanacaktı.
"Bay Manning, sana bir şans veriyorum," diye düşündü. "Eğer işleri bozmaya kalkarsan ben de seni öteki dünyaya yollarım."
Darling'in 8 ton dizel yakıtı ile 3 ton içecek suyunu Privateer'ın tanklarına doldurtması ve 6 torba dolusu bakkaliye malzemesini satın alması 3 saat sürdü. Marketten aldığı şeyler arasında taze ve kuru sebzeler, salamura sığır eti, ton balığı konservesi, kalıp kalıp peynirler, somunlarca ekmek ve çeşitli bakliyat bulunuyordu. "Bu yiyecekleri bitirene değin ya eve dönmüş ya da cenneti boylamış oluruz," diye düşündü. Tekneyi bağladığı iskeleye döndüğünde ortalığa karanlık çökmekteydi. Teknedeki kopuk balık tuzakları, gereksiz su ciğeri tankları, onarılmak üzere sökülmüş bir kompresörün parçaları gibi şeyleri karaya boşalttı. Sonra Mike'ın son olarak üzerinde çalıştığı arızalı pompa ile karşı karşıya geldi. Pompayı ellerinde bir süre tuttu ve Mike'ın enerjisini onun üzerinde duyumsayabileceğini düşündü. Kendi kendine artık bu denli duygusallaşma dedi ve pompayı da gemiden dışarı çıkardı. Charlotte mutfaktaydı. İşlerin kötü gittiği ve ne yapacağını bilemediği zamanlarda yaptığı şeylerle uğraşıyor, kısaca yemek hazırlıyordu. Şu ana dek bir kuzu budunu kızartmış ve bir bölüğü doyuracak kadar salata yapmıştı. Karısına doğru yürüyüp onu ensesinden öpen Darling, "Ne o, konuklar mı geliyor?" diye sordu.
21 yıllık birlikte oluşumuzdan sonra böyle bir anda senin ne yapmakta olduğunu bilmem gerekir.
Ben kendime karşı bile sürpriz yaptım diyen adam buzdolabına uzanıp bir kutu bira aldıktan sonra ekledi. Bugüne değin dünyada benim için yalnızca iki önemli şeyin bulunduğunu düşünürdüm. Babam şu anda beni görse ne derdi acaba?
Senin lanet olası bir sersem olduğunu söylerdi herhalde.
Bundan hiç kuşku duymam. Babamın tek bir kökü temeli vardı, o da şu evdi. Babam evini gerçekten çok severdi. Şu ev bizim de kökümüz, temelimizdi.
Peki evliliğimizin nesi var diyen kadın başını kocasına çevirip onun gözlerinin içine baktı. Kendi gözlerinde yaşlar görünmüştü. Biz de yeterince kök salmadık mı? Dana ile kendimi kastediyorum kuşkusuz dedi.
Bizler bu ev olmasa biz olamazdık Charlie. Kentteki bir katta oturmak ya da Dana'nın yedek odasına taşınmak nasıl bir şey olurdu? Bizler güneşin doğup batmasını bekleyen bir çift yaşlı osurukçu olmaz mıydık sonunda? Öylesi bizlere göre değil.
Koridordaki telefon çaldı. Darling açıp biraz dinledikten sonra "Defolun!" diyerek yanıtladı. Mutfağa dönünce açıkladı. Bir gazeteci. Sanırım numaramız rehberde olmasa böyle densizlikler de yapılamazdı.
Charlotte şimdi anımsadım. Daha önce de Marcus Sharp telefon etmişti dedi.
Neler olduğunu ona söyledin mi?
Evet, söyledim. Belki onun seni durduracak bir yöntemi vardır diye düşünmüştüm.
Var mıymış?
Kuşkusuz yokmuş. O senin bu durumda su yüzeyinde bile yürüyeceğini düşünüyor.
Marcus iyi bir gençtir.
Hayır, o da lanet olası bir sersem.
Darling karısına baktı. Seni seviyorum Charlie. Bunu pek sık söylemiyorum ama seni sevdiğimi biliyorsun dedi.
Sanırım yeterince sevmiyorsun.
Diyen Darling içini çekerek keşke daha rahatlatıcı sözcükler bulabilseydim diye düşündü.
Ya da kendini yeterince sevmiyorsun diyen Charlotte şimdi önündeki et suyunu karıştırmaktaydı.
Şu ana değin Darling'in duyduğu en tuhaf söz buydu. Karısı kendini sevmiyorsun diyerek neyi kastetmişti? Hangi tür insanlar kendilerini severdi? Karısına verecek yanıtı düşünemedi. Televizyona doğru yürüyüp hava durumunu öğrenmek üzere aygıtı açtı. Yemeklerini yerken televizyonu açık bıraktılar. Sessizliğin hiç değilse yerel haberlerin okunuşuyla bölünmesini istiyorlardı. Çünkü ikisi de söyleyecek şey kalmadığını ve konuşacakları gereksiz şeylerin sonunda pişmanlık yaratacağını biliyorlardı. Yemekten sonra Darling bahçeye çıktı ve mangrove koyuna baktı. Şimdi de tiyatrolardaki yol göstericilerin el fenerinin ışığına benzeyen biraz güneş ışığı vardı. Ve koyun her iki ucunda birer balıkçıl kuşu nöbetçiler gibi duruyordu. Cam gibi parlak deniz yüzeyinde koya bir balık sürüsünün gelişini belirten hafif kıpırtılar duyuldu. Darling küçükken radyo ve televizyona düşkün yaşıtlarının tersine sık sık evden çıkıp ayakta durur ve şimdiki gibi uzun uzun koya bakardı. Denizden gelen sesleri dinler ve heyecanla hayal gücünü çalıştırırdı. Bazen koyda uskumru sürülerinin arasında çapulculuk etmek üzere baraküda balıkları dolanır ve denizin yüzeyi kanlı köpüklerle kaynaşırdı. Kimi zaman da tek ya da ikili üçlü köpek balıkları koya girer, avlanacak diğer balıkları ararken sırt yüzgeçleri denizin yüzeyini yırtıyormuş gibi görünürdü. Kıyıdaki kumluklarda yengeçler hızla seyirtir, deniz kaplumbağaları hafif sesle böğürür, ağaç tepelerindeki cırcır böcekleri çevreyi sese boğarlardı. Koy ölüm ve yaşam demekti. Darling'e hiçbir zaman tam olarak ifade edemediği barış ve güvenlik duyumsamasını verir, ona sürekliliğin garantisini getirirdi. O günlerdekinden daha az olsa bile şimdi de koyda sevilecek yaşam belirtileri vardı. Şu anda dolunayın tacı doğu yönündeki ağaçların üzerinden yükseliyor ve balıkçıların üzerine vuran ışıkları onları altın kaplı heykellere benzetiyordu. Darling içeriye seslendi. ''Charlie, gel bak!'' Evden gelen ayak seslerini işitti. Ama sonra sesler evin kapısında kesildi. Ve kadın, ''Hayır, gelemem!'' dedi. ''Neden gelemiyorsun?''
Charlotte yanıt vermedi. Yanıt vermek yerine şöyle düşündü. ''Oh William, bir dağın kenarında ayakta durup da ölmeyi bekleyen yaşlı bir kızılderiliye benziyorsun sen.''
26. Ayrımın sonu. Sayfa 306.